Sayın Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine dilerseniz birkaç saat önce Fransa'da gerçekleştirilen katliamla başlayalım. Fransa'nın Ulusal Günü, Bastil Günü kutlamaları sırasında halkın üzerine kamyonla saldıran bir takım kişiler katliama neden oldu. Çok sayıda ölü var, yaralı var. Haberler sürekli değişiyor, ölü sayısı artıyor. Bu tabii hemen insanın aklına Fransa'nın Türkiye'de almış olduğu önlemleri kendi açısından diplomatik misyonuna, başkonsolosluklarına, büyükelçiliklerine yönelik aldığı önlemi getiriyor insanın aklına. Ayın 14'ü dolayısıyla, daha doğrusu 13'ünden itibaren kapalı olduğunu bildirdi ve 14'ündeki ulusal gün kutlamalarını da iptal ettiklerini açıkladılar ve bu nedenle de Türkiye'de özellikle Ankara'daki Büyükelçiliğin yerini çok iyi biliyorum, Paris Caddesi'dir hatta oranın adı da, o caddede ve çevresinde korumalar, önlem almışlar. Aynı zamanda Amerikan Büyükelçiliği, Alman Büyükelçiliği hepsi bir arada, yakındır birbirlerine. Oralarda alınan önlemler, yolların kapatılması Türkiye'deki güvenlik açısından olumlu görülüyor. Ancak genelde Türkiye'deki güvenliği de ele alarak, Fransa'daki olaylardan yola çıkarak neler söylenebilir?
Daha önce biliyorsunuz Alman lisesi ve Alman misyonları kapatılmıştı bir terör tehdidi nedeniyle. Çok tartışma meydana gelmişti o tatiller uzatıldığında ve sonrasında da İstiklal Caddesi'nde bir canlı bomba kendisini patlatmıştı. Amerika'nın vatandaşlarına uyarılarından sonra Sultanahmet'te bir patlama olmuştu. O nedenle Fransa'nın böyle bir önlem alması ciddiye alındı Türkiye'de elbette. Zaten Fransa Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk yetkililerle istişare ederek böyle bir karar aldıklarını söylediler. Büyükelçiliği kapattılar, misyonları kapattılar, çalışmalarına ara verdiler. Milli gün kutlamalarını ertelediler ve bir saldırı tehdidiyle karşı karşıya olduklarını söylediler. İstihbaratlar birbiriyle örtüşüyor dediler Türkiye'de. Ama biz tabii Türkiye ayağını biliyoruz. Aynı zamanda Fransa kendi içinde de ya Fransa'da ya da Türkiye'de olabilir diye istihbarat yetkililerinin açıklamaları da kamuoyuna yansımış vaziyette. İşte o iki noktada beklenirken olay Fransa'da gerçekleşiyor. Gerçekten büyük bir katliam. Ölü sayısının 70'lerin üzerinde olduğuna ilişkin şu saatlerde bilgiler var. Bir kamyonun sivil insanların üzerine sürülmesi sonucunda ve sonrasında da sanıyorum bir silahla tarama meselesi var. İnsanın tüylerini diken diken eden bir feci tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'de bugün itibariyle ayaktaydı. İstanbul'da özellikle Marmaray'da mesela çok kullanılan bir güzergah. Marmaray'a girenler, çıkanlar tek tek polis tarafından arandı. O kadar yoğun olmasına rağmen. Onun dışında plaka tanıyan araçların hemen her noktada plakalarla ilgilendikleri ve sahte plaka olup olmadığını araştırdıklarını gördük. Güvenlik noktalarının oluşturulduğunu gördük İstanbul'da. İstiklal Caddesi'nde özel harekat birimlerinin kamuflajlı elbiseleriyle dolaştıklarına şahit olduk. İlk defa oluyor bu da. Tam tesisatlı olarak bir caydırıcı güvenlik önlemi anlamında.
Fransız şimdi, başkonsolosu da zaten İstanbul'da İstiklal Caddesi'nin hemen girişinde.
İstiklal Caddesi'nin hemen girişinde. O bölgede yoğunlaştığında gördük güvenlik önlemlerinin. Taksim'de metro girişinde bir şüpheli paket çok ciddi heyecan yarattı. Ama şüpheli paketten bomba çıkmadı. İstanbul'da gerçekten alarmdaydı bütün güvenlik görevlileri. Onu söyleyebiliriz.
Bu arada hemen iki gün önce de Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sinan Oğan'dı yanılmıyorsam, bir açıklama yaparak El Nusra'nın Türkiye'ye karşı saldırı hazırlıklarında olduğu iddiasında bulundu.
O da evet öyle bir iddiada bulundu. Çünkü El Nusra ile ilgili de bir tartışma devam ediyor. Türkiye terör örgütleri listesinde görüyor mu görmüyor mu? Amerika'nın Türkiye'ye karşı bir takım telkinleri var. El Nusra ile mücadeleyi daha etkin bir biçimde yürütmesi için. İşte Rusya ile yapılan anlaşma, Suriye'de bir takım girişimler. Birazdan onlardan bahsedelim. Ama güvenlik önlemi bazında baktığımızda Ankara'da ve Diyarbakır'da da çok ciddi güvenlik önlemleri alındığını gördük. Ankara'da sizin az önce bahsettiğiniz o büyükelçiliklerin bulunduğu bölgeye sadece yaya girişinde kontrol değil, güvenlik önlemlerinin arttırılması daha da ileriye götürüldü ve otomobil girişlerine kapatıldı caddeler ve bütün önlemlerini almış göründü Ankara. Neyse ki Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'de böyle bir eylem gerçekleştirilmedi. Alınan önlemler mi etkili oldu, bir caydırıcılık mı oldu? Bilemiyoruz ama maalesef eylemi IŞİD olduğu tahmin ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yok ama.
Fransa'daki eylemi diyorsunuz. Nice'deki eylem değil mi?
Evet, Fransa'daki Nice'deki eylemden bahsediyorum. Ama Türkiye'de de alarm durumunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Zaten dünyanın gündeminde artık terör var ve savunmasız, silahsız insanlara yönelik saldırılar. İşte Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı, daha çok yeni, acıları taze. Hemen peşinden de Fransa'da yeni bir saldırı ve tümüyle sivillerin hedef alındığı, eylem biçiminin de insanlık dışı olduğu bir takım terör eylemleriyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Türkiye'deki durum da böyleydi güvenlik açısından.
Buradan hemen Suriyelilerin Türkiye'deki varlığına, bulunma nedenlerine ve vatandaşlık alıp almama konusundaki tartışmalara geçelim.
2 milyon 700 bin civarında Suriyeli sığınmacıdan bahsediyoruz. Mülteci diyemiyoruz onları çünkü Türkiye Cenevre Anlaşması'na imza atmadığı için mülteci olarak kabul etmiyor kendi doğusundan gelenleri. 2 milyon 700 binin içinde kimler var? En önemli soru bu. Çünkü ilk etapta Türkiye mültecileri kabul ederken, sığınmacıları kabul ederken kayıt konusunda çok hassas davranmadı, eleştirileri var. Sonrasında bir takım kayıtlar alınmaya çalışıldı ve sığınmacıların tek tek kayıtlarının devlet arşivlerine kaldırılması söz konusu oldu. Ama ne kadar yapılabildi, ilk etapta girenler ne kadar kayıt altına alındı, bunlara ilişkin soru işaretleri devam ediyor. İşte bu kaygılar varken, zaten terörle yaşıyorsunuz, zaten bir terör kaygısı bütün toplumda var. Bu kaygılar varken bir de vatandaşlık tartışması işin içine girdi. Suriyeli sayısının Türkiye'deki fazlalığı tartışma konusuydu. Üzerine bir de vatandaşlık verilecek bunların tamamına biçimindeki açıklaması Cumhurbaşkanı'nın tartışmayı iyice alevlendirdi. Cumhurbaşkanı bir sayı belirtmedi, bir kriter de ortaya koymadı. Suriye'den Türkiye'ye gelenlere vatandaşlık verileceğini söyledi. Hatta sonrasında çifte vatandaşlık diye de buna bir açıklama da getirdi. Ama sonrasında tartışma büyüyüp tepkiler yükselince AK Parti'den yetkililer bir takım kriterler ortaya koymaya başladılar. Mesela meslek sahibi, mesela eğitimli, mesela işte Türkiye'de parası olan, geçinebilecek olan gibi bir takım kriterler koydular. Bu da başka bir tartışmayı gündeme getirdi. Peki parası olmayan, eğitimsiz olan Suriyeliler ne olacak? Onları savaşa mı tekrar göndereceksiniz? Kendi ülkelerine mi göndereceksiniz? İnsan seçmek ne kadar insani bir yaklaşım diye bunun üzerine tartışmalar devam ediyor. Ama işin özünde şu var. Türkiye'de 2 milyon 700 bin Suriyeli, 300 bin civarında da Iraklı ve Afganistanlı var. Yani 3 milyon mülteciye, sığınmacıya ev sahipliği yapıyor şu anda. Bunun yarattığı çok ciddi bir güvenlik sorunu var. Bu güvenlik sorunu nasıl açılacak? Buna ilişkin tartışmalar yapılamıyor. Bu 2 milyon 700 bin, 3 milyon mültecinin sorunun kökten çözülmesi için dış politikada neler yapılması gerekli? Buna ilişkin tartışmalar son derece kısıtlı. Ama içeride çocuklar var, eğitilmemiş çocuklar var, Türkiye'de doğan çocuklar var. Bunlar uzunca bir süre Türkiye'de geçirecekler. Bunların hepsi kesin ve çözüm gerekli. Ama çözüme ilişkin tartışmadan ziyade kestirme açıklamalar var. Vatandaşlık vereceğiz. O zaman bunun tartışması yok. Cumhurbaşkanı vatandaşlık vereceğiz dedikten sonra AK Parti'ye yakın, Cumhurbaşkanı'na yakın bir takım yorumcular, uzmanlar, gazeteler, televizyonlar vatandaşlık verilmesinin ne kadar iyi bir yöntem olduğunu anlatmaya başladılar halka. Aynı zamanda TOKİ'den ev vereceğiz açıklaması da Cumhurbaşkanı'nın. Karşı tarafta Türkiye'de evi olmayanlara niye ev vermediniz? Şehit ailelerine madem eviniz var o evler onlara niye vermediniz? Eleştirileri geldi ve toplumla çok ciddi bir ayrışmanın başka bir tartışma olarak, ayrışmayı getiren tartışma olarak ortaya çıktı vatandaşlık meselesi. Rasyonel bir tartışma söz konusu değil. Son dönemde Türkiye'de yaşanan aslında tablonun bir tekrarı diyebiliriz. Bir tartışma yok. Alınan bir karar var. O kararı destekleyenler var. O karara karşı çıkanların cılız sesleri söz konusu. Ama Türkiye'nin başında çok ciddi bir sorun var. Evet, çözülmesi gereken 2 milyon 700 bin sığınmacının bir sorunu var. Bunun yarattığı bir güvenlik problemi var. Ve bunların aşılması için de özgür bir tartışma ortamına ihtiyaç var. Hem belki geçmişe ilişkin bir muhasebeye hem de geleceğe ilişkin bir planlamaya. Ama işte hep basın özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden, bunun eksikliklerinden bahsediyoruz. Türkiye'de o eksikliği burada da hissediyoruz. Çünkü uzmanların bazıları konuşmaktan endişe duyuyorlar. Bazıları tümüyle hükümetin politikaları çerçevesinde konuşmayı tercih ediyorlar. Gazeteler çok fazla eleştirel yaklaşamıyorlar. Eleştirmeyince de ortaya yeni fikirlerin çıkma ihtimali olmuyor. Şimdi geldiğimiz noktada son yapılan açıklamalar, işte İçişleri Bakanı'nın açıklamasını aktarayım bizi dinleyenlere. Biz Türkiye'nin aleyhine hiçbir eylemin içinde olmayız. Vatandaşlarımız bize güvensin diyor. Yani biz ne yaparsak doğru yaparız. Biz ne yaparsak Türkiye'nin lehine bir takım girişimlerde bulunuruz diyor. Ama geçmişe baktığımızda Türkiye'nin aleyhine bir takım gelişmelerin olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü bu 2 milyon 700 bin mülteci pat diye ortaya çıkmadı. O dönemde dış politika hiç konuşulmadı. Ama bugüne geldiğimizde yine benzer açıklamalar var. Önümüzdeki dönemde bir bölümünün, en azından Suriyeli mültecilerden bir bölümünün Türk vatandaşlığa alınmasını, ayrıca çocukların eğitimi konusunda yeni bir takım politikaların geliştirilmesini göreceğiz, izleyeceğiz. Ama sağlıklı bir tartışma ortamında olmayacak. Bunlar, buranın altını çizmek istiyorum.
Türkiye'nin dış politikasına değinelim. Türkiye'nin değişen bir dış politikası olduğu gözlemleniyor. Önce İsrail, hemen ardından Rusya ile ilişkiler rayına oturtulmaya başlandı. Bir takım anlaşmalar yapıldı. Karşılıklı, kimine göre özür, kimine göre kusura bakmasınlar tabiriyle karşılıklı mektuplar gitti geldi. Telefonlar çalıştı. Heyetler gidip gelmeye başladı. Türkiye, İsrail, Rusya üçgeninde. Şimdi de başbakanın dediğine göre Suriye ve Mısır'la ilişkilerin yeniden rayına oturtulması için çalışmalar başlayacak, ya da en azından böyle düşünceler var. Bu arada Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı da, Türkiye ile ilişkilerimizin düzelmesi Suriye sorununda da bir takım adımların atılmasına yararlı olacaktır, çözümüne katkıda bulunacaktır bu ilişkinin düzelmesi dedi. Bu arada belki şuna da değinmekte yarar var. Türkiye'nin Rusya ile tekrar yakınlaşması NATO'da nasıl değerlendiriliyor? Geçtiğimiz NATO zirvesinde Varşova'da Rusya'nın tehdit olduğuna yönelik bir takım açıklamalar yapılmıştı. Uyarılarda bulunuldu NATO üyelerine. Ancak bu arada Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri de her geçen gün yine eskisi gibi gelişiyor.
Geçmişte de Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri iyiyken de Rusya ile NATO arasında çok ciddi sorunlar vardı. Ve bunu bir şekilde yönetebildi Türkiye. Bundan sonra da yönetebileceğini düşünüyor görebildiğimiz kadarıyla. O meselenin farklı bir açıdan değerlendirmek gerekebilir. Ama Türkiye'nin dış politikasına baktığımızda gerçekten bütün uzmanların üzerinde uzlaştıkları nokta keskin viraj aldığı ya da U dönüşü yaptığı biçiminde. Türkiye'nin Rusya ile ilişkisini Türkiye'nin Suriye'deki politikalarıyla ayrı düşünemeyiz. Bu süreçte ticarette bir takım ilerlemeler sağlandı. İşte çarşı bıçakları gelmeye başladı. Sebzeciler, meyveciler Rusya'ya gidiyorlar. Enerjiyle ilgili eskiye dönüş biraz hızlı bir şekilde ilerliyor gibi görünüyor. Ama bütün bunların temelinde Türkiye'nin Suriye'yle ilgili politikasındaki değişiklik beklentisi yatıyor. Bu konuda da bütün uzmanlar uzlaşıyorlar. Yani çok net bir biçimde Türkiye'nin Rusya'yla ilişkisini derinliklerine indiğinizde Suriye'yle ilgili atacağı adımlardan ya da değiştireceği politikalardan ayrı düşünemeyiz. Peki ne yapacak Türkiye Suriye'de ve neden böyle bir karar aldı? Orası da aslında baktığınız zaman tablonun geneline çok net. O da şu: Türkiye Suriye'nin özellikle Avrupa'dan gelip IŞİD'le mücadele eden ülkeler tarafından bölünmesi riskinin arttığını gördü. PYD ile yapılan işbirliğinden dolayı ve Türkiye o bölünmeye karşı, PYD'nin orada etkin bir güç olmasına karşı, bunun engellemenin tek yolu da Esad rejimi Suriye'de birliği savunuyor. Rusya Suriye'de birliği savunuyor, İran da aynı şekilde, ve o grupla birlikte hareket edebilmenin formüllerini arıyor şu anda Türkiye. Esad'la Cezayir'de gayri resmi görüşmelerin sürdüğüne ilişkin bir takım bilgiler var. Aynı zamanda Vatan Partisi aracılığıyla Esad'la bir takım mesajların alınıp verildiğine ilişkin bilgiler var. Bunu Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek açıkladı. Hükümetten bir yalanlama gelmedi ve hükümetten yapılan farklı açıklamalar var geçmişe göre. İşte Binali Yıldırım, Suriye ile düşmanlık etmemize gerektirecek hiçbir neden yoktur biçiminde açıklamalar yaptı.
Bu arada SBS televizyonunda Esad'la yapılan bir özel röportaj vardı, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Hem burada hem de 2 gün kadar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir programa çıktı, bir televizyon programına çıktı Esad. Hem de orada Türkiye'ye karşı sert açıklamaları var, suçlamaları var. Her iki röportajında da bunu söyledi. Katar'ı suçluyor, Katar maddi yardımda bulunuyor diyor. Suudi Arabistan'ı da suçluyor. Bu üç ülke elini çekerse Suriye'den diyor. Suriye olayları, özellikle son Amerika'da yaptığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı röportajda, bu üç ülke Suriye'den elini çekerse Suriye'deki olaylar 1-2 ay içinde sonuçlanır diyor.
Doğru, ama Türkiye'de oradaki grupları terörist olarak görmüyor ve desteklediğini de saklamıyordu bugüne kadar. Bundan sonra işte o gruplara desteği ya da hangi gruplara desteği devam edecek, hangilerine devam etmeyecek, ya da tümünden desteğini çekecek mi, ya da orada bir geçiş dönemi üzerinde anlaşma sağlanabilecek mi? tek başına Türkiye ile Rusya'nın yapabileceği bir iş değil. Aslında Kerry ile Putin'in bir görüşmesi bekleniyor Rusya'da.
Evet, bugünlerde.
Bu görüşme de çok kritik çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın ortak bir plan üzerinde anlaşması da söz konusu. Ama en kritik nokta, bütün dünyanın aşırı İslamcı ve terör grubu olarak gördüğü bir takım gruplarla Türkiye'nin ilişkisini kesip kesmeyeceği, El-Nusra ile ilişkisi olduğu iddiaları da söz konusu. Bu konularda bir karar verecek Türkiye ama bu kararı verirken elbette Suriye'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir süreç yaşayacağı da masada olacak. İşte orada teknik bir takım detaylar üzerinde sanıyoruz pazarlıklar devam ediyor. O pazarlıklar sonucunda Türkiye politikasını açıklayacaktır ama açıklayacağı politika aynı zamanda Rusya ile ilişkilerini de etkileyeceği için o yönde ve Suriye'nin bir bütün olarak yaşamına devam etmesi biçiminde bir politika olacaktır. Esatlı geçiş bile kabul edilebilir bir noktada görünüyor. Türkiye açısından baktığınızda her ne kadar bugüne kadar iç politikada Esad çok ciddi bir biçimde kullanılmış ve Türkiye'yi yönetenler Esad'la ilgili çok sert eleştiriler gündeme getirmiş olsa bile.
Evet, başbakanın bir söylemi vardı, Başbakan Yıldırım'ın. Demişti ki Suriye ile ilişkilerimizi geliştiririz, rejimle, halkla, hükümetle bir sorunumuz yok. Ancak Esad'la bu iş olmaz diyordu. Yani Esad olmadığı takdirde olur ya da Esad'sız olur diyor.
Esad değişmeden bu iş olmaz dedi. Esad değişmeden derken Esad'ın belki politikalarında ya da Suriye'nin geleceğe bakışında bir takım değişikliklerle bir orta yol bulunması ihtimali de var.
Esad'ın tavır değiştirmesini istiyor belki de, öyle mi? Onu mu demek istiyor acaba?
O da bir orta yol olabilir uzmanlara göre. Türkiye'nin güvenlik riski olarak gördüğü en kritik konu şu anda PYD ve Suriye'nin bölünmesi. Suriye'nin bölünmesiyle PYD'nin, PKK'ya da yakınlığıyla bilinen PYD'nin orada güç kazanması, alan kazanması ve bundan sonrasında Türkiye bir güvenlik riski olarak görüyor. Onun önüne geçebilmenin tek yolu da o bölgede etkin olan güçlerle bir takım pazarlıklar, elbette Türkiye'nin elinde olan da bir takım güçler var ve bu pazarlıklarla bunun önüne geçebilmenin formüllerini arıyor diyebiliriz. Türkiye bu formül aynı zamanda Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin geleceğini de belirleyecek. Bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Yani Türkiye Rusya ile barıştı, özür diledi, barıştı, ticarete tekrar başladı, şu oldu bu oldu, önümüzdeki dönemde şöyle olacak. Bütün bunların temelinde Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de izleyeceği politika belirleyici olacak. Bunu akıldan çıkartmamak lazım. Suriye en kritik nokta Rusya ile ilişkilerde de.
PYD konusunda hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya adeta aynı şekilde düşünüyor. Yani Rusya da Amerika Birleşik Devletleri'nden çok farklı düşünmüyor PYD'nin Suriye'deki geleceği konusunda ya da oradaki kantonlar konusunda. Rusya çok farklı düşünmüyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
Ben biraz farklı düşünüyorum çünkü Rusya Esad'ı destekliyor. Esad'ın söylemine bir bütün olarak Suriye'nin kalması.
Gerçi Esad da Suriye'de Kürtlere bir özerklikten söz etti zaman zaman.
Zaman zaman etti ama bir bütün olarak kalması konusunda son derece ısrarlı ve net politika izliyor. Ülkenin bölünmesine karşı çıkıyor. Hatırlayın, bundan 6 ay önce Suriye ile ilgili farklı haritalar ortaya çıkmıştı. Bir bölümü Sünnilerin elinde, bir bölümü Esad güçlerinin elinde, bir bölümü PYD'nin elinde diye. O haritalar ve sonrasında güç kazanan, aynı zamanda uluslararası anlamda meşruiyet kazanan PYD Türkiye'yi hareket etmeye zorladı. Çünkü hiçbir şey yapamaz hale gelmişti Suriye'de Türkiye. Uçaklarını kullanamıyordu, içeride Rusya'yla çok büyük bir kriz yaşıyordu. Esad'la zaten kriz ortada. Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ile işbirliği yapmasını engelleyemiyordu. Fırat'ın batısına PYD'nin geçmesini savaş nedeni sayarım demiş olmasına rağmen şu anda PYD güçleri Fırat'ın batısındalar ve Amerika Birleşik Devletleri'yle yaptığı özel bir anlaşmaya güveniyor Türkiye. Manbij operasyonu bittikten sonra PYD'nin geri döneceği beklentisi içerisinde. Ama buna müdahale etme şansı yok. İşte uluslararası aktörlerle farklı politikalar izleyerek, biraz da Suriye politikasından elbette, Batı'dan ve Rusya'dan tepki gören Suriye politikasından taviz vererek orada daha belirleyici olmaya, aynı zamanda PYD'nin meşruiyetini ortadan kaldırmaya, Suriye'nin de bir bütün olarak hayatına devam etmesini sağlamaya çalışacak önümüzdeki dönemde. Tabii burada bugüne kadar desteklediği Suriye'deki yerel güçler var. Özgür Suriye Ordusu var, bir takım yerel gruplar var, Ahrar Uşan var, El-Nusra'ya verdiği iddia edilen destek var. Bunlardan nasıl vazgeçecek? Vazgeçtiği zaman Türkiye'nin başına bir bela açılacak mı o örgütler tarafından? Bunlar da önümüzdeki dönemde tartışacağımız konular olacak.
İki gün önce Amerika Birleşik Devletleri ile Irak Kürt yetkilileri arasında bir anlaşma imzalandı. İlk kez böyle bir anlaşma imzalandı deniyor Amerika Birleşik Devletleri ile Kürt gruplar arasında. Bunun benzeri PYD ile de yapılabilir mi diye soruyor insanlar.
Suriye'de yapılabilir mi diye soruyorlar elbette. Türkiye açısından baktığınızda şu anda Kuzey Irak'taki yönetim Türkiye'ye çok fazla tehdit yaratan bir yönetim değil. PKK çizgisiyle farklı bir noktada duruyor çünkü Barzani yönetimi. PKK ile ilişkileri de çok sıcak değil. PYD ile de ilişkileri çok sıcak değil. Türkiye ile ilişkileri sıcak. Türkiye'nin PYD'ye karşı çıkması PKK kontrolünde olmasından kaynaklanıyor. Ve PKK'nın orada çok ciddi bir zemin yaratarak önümüzdeki süreçte Türkiye'de de bölünmeyi beraberinde getirebilir endişesi ve güvenlik kaygısıyla hareket ediyor. O nedenle ben Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından böyle bir dönemde PYD ile böyle bir anlaşma içine girebileceğini tahmin etmem Türkiye'nin tepkisi nedeniyle. Zaten Türkiye'de bunun önüne almak için bu tip yeni politikalar üretmek zorunda hissediyor kendisini.
Sayın Ohan, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız.
Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar.